Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Uluçınar'ın Gölgesinde programını dinliyorsunuz.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, aziz dostlar, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Yeni bir Uluçınar'ın Gölgesinde programıyla daha birlikteyiz inşallah. Geçen hafta bir karakter abidesi, bir erdem suarisi Mehmet Akif üzerine bir girizgah yapmıştık. Bu hafta da inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, bir şahsı tanımak için onun biyografisini bilmek yetmemektedir. O şahsın yaşadığı dönemi de bilmek gerekmektedir ki doğru anlaşılabilsin. Bu çerçeveden baktığımızda Mehmet Akif'i yaşadığı dönemle paralel anlatmaya çalışırsak, o şahsın karakterinin çok daha net bir şekilde ortaya çıktığını görebiliriz. Mehmet Akif 1870 yılında dünyaya gelmiştir. Dünyaya geldikten 3 yıl sonra Sultan Abdülhamit Han Osmanlı tahtına oturmuştur. Sultan Abdülhamit Han Fatih'ten sonra eğitime en çok yatırım yapan sultandır. Arka arkaya açtığı okullar Cumhuriyet'in bütün kurmay kadrosunu yetiştirmiştir. Ama devir toplumsal çürümenin başladığı, değerlerin yozlaşmaya yüz tuttuğu, batılı zevklerin pozitivist dünya görüşünün yayılmaya başladığı bir dönemdir. Macfarlane denen bir adam var. O dönemde Mektebi Tıbbiye-i Şahane'yi ziyaret ediyor. Ve okulun kütüphanesine girip kitapları inceledikten sonra şöyle tarihe not düşüyor. Diyor ki, hayatımda pozitivizmle alakalı bu kadar geniş bir koleksiyonu hiçbir yerde görmemiştim diyor. Yani toplumun değerleri hakikaten alt üst olmuştur. Hacı Zihni Efendi okulda ders anlatırken Beşi Fuat kendisine öyle sorular soruyor ki koskoca profesör sınıftan ağlaya ağlaya çıkıyor. Nasıl olur da bir Müslüman çocuğu bunları sorar diye. Osmanlı coğrafyasında ilk defa intiharların göründüğü yıllardır değerli dinleyiciler. Sadece Osmanlı coğrafyası değil, İslam coğrafyası da bir çerçeveden baktığınızda perişan vaziyettedir. Sadece şu örnek bile İslam coğrafyasının nasıl bir bağnazlığın içine düştüğünü göstermesi açısından çok manidardır. Mehmet Akif'in bulunduğu Sebil-i Reşat yazıhanesine günün birinde bir mektup gelir. Mektup Buharalı bir alimden gelmektedir. Buharalı alim Sebil-i Reşat'a şöyle bir soru sormaktadır. Kendi aralarında tartışmışlardır meseleyi ama çözümleyemedikleri için Hilafet Merkezi İstanbul'dan bu sorunun cevabını bulabileceklerini ümidiyle o mektubu göndermiştir ve mektupta şöyle denmektedir. Burada bazı alimler diyorlar ki, gazete okuyan imamın arkasında namaz kılınmaz. Biz bu meseleye oturduk, tartıştık, bir çözüm bulamadık. Bununla alakalı bize bir fetva gönderir misiniz? Koskoca Asya coğrafyası, İslam'ın merkezi Buhara, Rusların işgal edilmiş, onlarla uğraşması gereken alimlerin nelerle uğraştığını göstermesi açısından manidar bir şeydir değerli dinleyiciler. İşte bu yıllar Mehmet Akif'in kendini yetiştirip fikri mücadeleye girdiği yıllardır. Çıkardıkları çok önemli bir dergi vardır. Önce Sırat-ı Müstakim ismiyle başlamış, daha sonra Sebil-i Reşat'a dönmüştür. Ve İslam'ın mücadelesini vermektedir. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için diyen Akif, dininin ve kitabının değerini çok iyi bilmektedir. Said Halim Paşa Fransızca yazdığı bir eseri hakkında Fransız yazar Gustave Le Bon'la konuşurken bir ara Le Bon şöyle der Said Halim Paşa'ya, bana öyle geliyor ki Müslümanlara 2 sene manevi önderlik yapsam bütün İslam alemini uyandırırım. Elinizdeki nimet çok büyüktür fakat kadrini bilmek lazımdır. Said Halim Paşa bunu Mehmet Akif'e anlattığı zaman mukaddes dinimizin kıymetini yabancıların takdir edip kendisinin bu milletin bu değerlerine bigane kalması karşısında Mehmet Akif üzüntüsünü gizleyemez ve gözyaşlarını tutamaz değerli dinleyiciler. Aziz dinleyiciler, Akif benim nezdimde 2 şey mukaddestir der. Biri din, diğeri dil diyecektir. Ve Akif, dinine düşmanlık yapana karşı da alabildiğine düşmandır. Bir gün Tevfik Fikret'in yazmış olduğu meşhur Tarihi Kadim isimli şiirinde Kur'an hakkında "Yırtılır ey kitabı köhne yarın, medfeni fikir olan sayfaların" diye yazdığını görünce Akif adeta beyninden vurulmuşa döner ve hemen cevabını geciktirmez. Bir gün Allah'a söver, sonra biraz bol para ver, hiç utanmaz, protestonlara zangoçluk eder der Akif. Daha sonra aralarını bulmak isteyen bir dostuna şöyle diyecektir. Çünkü ikisi de edebiyat dünyasının önemli şahsiyetleridir. Akif aralarını bulmak isteyen şahsa çok manidar şöyle bir itirazda bulunacaktır. "Bu adam benim dinime sövdü. Babama sövse affederdim. Fakat peygamberime sövmek, bunu ödürümde hazmedemem" diyecektir. Böyle verilir Akif. Değerli dinleyiciler, Akif'in Kur'an'a karşı saygısızlığa en ufak bir tahammülü yoktur. Mesela bir gün bir dostunun evinde tanıştığı Servet-i Fünun yazarı Ahmet Şuayb, Kur'an'dan Fransızca telaffuzuyla "Koran" diye bahsedince öylesine canı sıkılmıştır ki ömrü boyunca bir daha bu adamla selamlaşmamıştır. Yine aynı şekilde evine ekmek götürebilmek için ek olarak ders vermeye başlar. Bir maraşalın, bir müşirin oğluna ders verir. Bir gün bakar ki ders vermeyi bırakmış. Sorarlar kendisine "Niçin bıraktın?" diye. Cevabı çok manidardır. Çocuk Mehmet Akif'le sohbeti sırasında bir ara Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı ağzından nahoş birkaç lakırdı kaçırmıştır. Akif de onu asla affetmemiştir ve hemen dersi bırakmıştır değerli dinleyiciler. Aziz dinleyiciler, Mehmet Akif'in yaşadığı dönemi anlamaya çalışıyoruz. İlber Ortaylı'nın yazdığı kitaplardan bir tanesinin ismi İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. Yüzyılların uzağı kısası olmaz diye düşünecek olursanız, ama bir taraftan da şöyle bir şiir vardır hatırlarsanız, "Şebi yelda-i müneccimne murafu muvakkıt ne bilir, müptelayı gama sor ki geceler kaç saat" der. Evet, musibet zamanı uzundur. Dertli olan insana zaman dilimi uzun gelir. Gerçekten son yüzyıl bizim için bela ve musibetin sağanak sağanak yağdığı bir yüzyıl olmuştur adeta. 1912 Trablusgarp Savaşı Kuzey Afrika'dan İtalyanlara kaptırmışız. 1912 Balkan Savaşı bütün Balkan topraklarını kaybetmişiz. 1914 Birinci Dünya Savaşı Anadolu insanları 7 cephede savaşa girmişlerdir. Ve bundan dolayı da hakikaten Anadolu coğrafyası cayır cayırdır. Akif Cihan Savaşı yıllarında oradan oraya koşturur. Teşkilat-ı Mahsusa ile birlikte her yerde nerede vazife verildiyse onu yapmaya çalışır. Ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında Almanlar Ruslarla savaşırlarken epey miktarda Rus esir ele geçirirler ve bunların bir kısmı da Müslümandır. Akif bunun için Teşkilat-ı Mahsusa vasıtasıyla Berlin'e davet edilir ve 3 ay Berlin'de kalır. Orada gelir gelmez Osmanlı Devleti'nin temsilcisi sıfatıyla Almanya'nın en lüks odalı olan Adlon Oteli'ne yerleştirilir. Fakat Akif oteli çok lüks bulur ve bundan dolayı oraya yerleşmek istemez. Çok ısrar ederler ama Akif yine kabul etmez ve başka bir otele gider. Öylesine hassas bir insandır ki otele gelen misafirlerinin yemek ve diğer masraflarını kendisi karşılar. Otel görevlileri "bunu biz karşılarız" derler ama hayır, kabul etmez Akif. Böylesine kılı kırk yararcasına hassas yaşayan bir insandır. Akif Berlin'de kaldığı yıllar boyunca orasını da çok iyi gözler. Bakar ki müthiş bir öngörülerde bulunur Müslüman ferasetiyle. Bankalar, fabrikalar, büyük işletmeler hep Yahudilerin elindedir. Ve kendi kendine şöyle der ki, "Korkarım ki" der, "bir gün Almanlar Yahudilerden bunun hesabını sorarlar." Bildiğiniz gibi 2. Dünya Savaşı'nda aynısı cereyan etmiştir. Akif Avrupa seyahati sırasında günün birinde Avusturya'ya uğrar. Avusturya'da bir otel odasında kalırken gece yarısı büyük bir gürültüyle uyanır. Bakar ki sokakta insanlar bağırıp çağırmakta, büyük şenlikler yapmaktadır. Merak içerisinde aşağı iner ve otel görevlisine ne olduğunu sorar. Otel görevlisi şu cevabı verir, der ki, "Şimdi haber geldi, İngilizler Kudüs'ü ele geçirmişler." İlginç bir durum vardır. Çünkü biz Avusturyalılarla, Almanlarla müttefikizdir. Dolayısıyla onların sevinmemesi gerekir. Ve şaşkınlığını ifade eden Akif otel görevlisine sorar. Bu niçin bunlar buna seviniyorlar der. Biz sizinle müttefik değil miyiz? Otel görevlisinin verdiği cevap gerçekten çok manidar ve Akif'e de çok önemli gelir. Şöyle der otel görevlisi, doğrudur. Biz şu anda Osmanlı ile silah arkadaşıyız ama Osmanlı Müslümandır. Her ne kadar Kudüs'ü düşmanlarımız olan İngilizler ele geçirmişlerse de onlar bizdendir ve bizim dinimizdendir diyecektir. Dolayısıyla müttefikliği din esası üzerine kurgulayacak. Akif Berlin'den doğurduktan sonra herkes merak içerisinde oralarda ne olup bittiğini sorarlar. Akif'in verdiği cevap gerçekten çok manidardır. Hemen hemen hepimizin bildiği dinleri yaşayışımız gibi, yaşayışları da dinimiz gibi çok manidar bir cevap verecektir değerli dinleyiciler. Mithat Cemal de Berlin'den dönen Mehmet Akif'i ziyaret eder. Şairden memleketin gidişatı hakkında malumat almak ister ve Berlin'de ne var ne yok diye sorar. Akif'in cevabı da gerçekten çok manidardır. İşlerin neden düzelmediğini açıkça gösterecek bir şekilde şöyle der Akif. Berlin'de ne var ne yok dediğinde ne olacağız der. Berlin'e gittim. Elçimiz Kur'an tefsiri yazıyor. İstanbul'a geldim. Fatih'te hocalarımız siyaset konuşuyor. Ne olduğunu anlarsın diyecektir değerli dinleyiciler. Az dinleyiciler, şimdi kısa bir müzik arası veriyoruz. Daha sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Ulu Çınar'ın gölgesinde kısa bir aranın ardından devam edecek. Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın gölgesinde devam ediyor.
Değerli dinleyiciler, bu arada Çanakkale Savaşı patlar. Akif Berlin'deyken ve Osmanlı tarihinin son önemli zaferidir ve bedeli çok pahalıya mal olmuş bir zaferdir. Mustafa Kemal Paşa'nın ifadesiyle bizim bir Darülfünun gömdüğümüz, bir üniversite gömdüğümüz, kaliteli kaymak tabakayı kaybettiğimiz bir subay savaşıdır Çanakkale. Akif Çanakkale Savaşı sırasında Arabistan'a gider, daha sonra Yille Teşkilat-ı Mahsusa vasıtasıyla ve savaş başarıyla neticelenince Enver Paşa bu savaşın destanını yazması için İstanbul'da Kalburüs'ü şair ve yazarları Çanakkale'ye getirir, gösterir, yazın bu der destanı, şiirleştirin. Ve hakikaten onunla alakalı onlarca şiir ve nesir ortaya çıkar. Ama hiçbirini bugün biz hatırlamıyoruz. Hatta onlardan bir tanesine daha iltimas geçer Enver Paşa. Bunlardan bir tanesi de Yusuf Ziya Ortaç'tır. Ona bununla alakalı bir şiir kitabı yazmasını, Çanakkale Destanı'nı şiirleştirmesini söyler. Ve adam da yazar. Çok ilginçtir, saklı tarihin sayfalarından bir tanesidir. Yusuf Ziya Ortaç yıllar sonra o kitabını eline alıp şu itirafta bulunacaktır. Şöyle diyecektir. Şimdi masamın üstünde yılların sararttığı akından akına var. Kitabın ismi. Kağıdına, mürekkebine, kartonuna imrenerek ama içindeki şiirlere iğrenerek bakıyorum diyecektir. Çok ilginçtir. Kendi yazdığı şiir kitabı için böyle söyleyecektir. Bunu söylemek de haklıdır. Çünkü oraya döktürdükleri şeyler yüreğinden gelen şeyler değildir. O bir sipariş kitabıdır. O parayla yazılmış bir kitap olduğu için aynen onu söyleyecektir. Kendi de itiraf edecektir. Ne acıdır ki milletin yokluk çektiği o yıllarda Genelkurmay o kitaptan 10.000 tane basacaktır. Ve bunun karşılığında da Yusuf Ziya Ortaç'a tamı tamına 450 altın ödeyecektir değerli dinleyiciler. 450 altının o günkü değerini anlamanız açısından bu parayla İstanbul'un güzide bir sevtinde bir apartman dairesi alınabildiğini söylersem paranın ne kadar büyük bir para olduğunu anlayabilirsiniz. Değerli dinleyiciler, Çanakkale Savaşı devam ederken Akif, dediğim gibi, teşkilatın mahsur reisi Kuşçubaşı Eşref ile birlikte El Muazzam tren istasyonundadır. Oradaki Arap şeyhlerini ziyaret ederler. Osmanlı'ya isyan etmemelerinin, birlik ve dirliği bozmamaları telkininde bulunurlar. İşte bu günlerin birinde El Muazzam tren istasyonuna gelirler. Kuşçubaşı Eşref aylardır İstanbul'dan haber alamadığı için doğruca istasyona gelir ve telgrafın başına oturur ve sorar İstanbul'da ne var ne yok diye. Ve çok geçmeden telgraf tıkırdamaya başlar ve müjdeli haber gelir ve Çanakkale'de düşman denize döküldü. Kuşçubaşı Eşref'in sevincine diyecek yoktur ve hemen bu sevincini paylaşmak için koşturarak Akif'in yanına gider. Akif der, müjde, müjde. Düşman Çanakkale'de denize döküldü. Akif yapı itibariyle sevincini ve hüznünü içine atan bir insandır. Ama böylesine muhteşem bir haber karşısında sevincini gizleyemez ve başını Kuşçubaşı'nın omzuna koyarak hüngür hüngür ağlamaya başlar. Daha sonra ellerini açar ve şöyle dua eder. Allah'ım der, bu ulvi vazifeyi, bunun destanını bana yazmayı lütfet der. Sonra canımı al. Ya Rabbi, bana bu lütfu çok görme. İnam ve ikramının hazinesinden bu aciz kulunun şu duasını bariyat-ı uliyetinde kabul eyle der. Kuşçubaşı diyor ki, Akif daha sonra hurmalıkların arasından kayboldu. Vakit akşam üzereydi diyor. Ve sabaha kadar hurmalıkların arasından derin derin hıçkırık sesleri geldi. Ve sabaha doğru Akif yorgun ve bitkin vaziyette hurmalıkların arasından çıktı. Elinde bir kağıt vardı. Bana uzattı. Eşref dedi, ölebilirim artık, ölsem de gam yemem dedi. İşte aziz dostlar, bir şiirin yıllar boyunca eskimeden kalabilmesi için onun samimiyetle, gözyaşıyla yazılması gerekiyor. Parayla yazıldığı zaman, yürekten yazılmadığı zaman hemen onu zaman çöplüğe atıveriyor. İşte aradan bunca zaman geçmesine rağmen o Çanakkale destanının hala terüptaze okunabilmesinin sırrı burada yatmaktadır. Bu iş ihlasla alakalı bir şeydir, samimiyetle alakalı bir şeydir, yürekten yazılmasıyla alakalı bir şeydir. Değerli dinleyiciler, Çanakkale sonrası bildiğiniz gibi Almanlarla müttefik olduğumuz için 1. Dünya Savaşı'nda mağlup addediliriz. 1914-18 Mondros Mütarekesi ve mağlubiyet ve arkasından bildiğiniz gibi milli mücadele yılları. Mithat Cemal bir dağ silsilesi gibi her tırmandığım zirvesinde yeni bir manzara ile karşılaştığım adam dediği Akif'i, o milli mücadele yıllarında ailesini bırakıp hemen Anadolu'nun yollarına düşer. Her gittiği yerde halkı aydınlatır, milli mücadeleyi teşvike çağırır, Eşref Edip'le birlikte dergi çıkartarak halkı şevklendirir. Tarihçi Reşat Ekrem Koçu, köy köy, kasaba kasaba dolaşarak coşkun şiirleriyle, alimane konferanslarıyla, hutbeleriyle, vaizleriyle, sözlerine katılan gözyaşlarıyla milleti vecd ve heyecana silah başına cepheye koşturan büyük mürşitlerden biri oldu diyecektir Akif için. Ve milli mücadelenin en kızgın olduğu günlerde, top seslerinin Polatlı'la duyurmaya başladığı günlerde herkes ailesini, çocukları Anadolu'nun içlerine götürmeye, kaçırmaya çalışır. Akif'in yanında olduğu Emin vardır. Ona da derler, sen de çocuğunu götür. Verdiği cevap çok manidardır. Diyecektir ki, benim öldüğüm yerde oğlum da ölsün diyecektir. Ve top sesleri Polatlı'dan duyulmaya başlayınca artık Ankara'ya girilmesine ramak kalmıştır ve meclistekiler başkentin Kayseri'ye taşınması teklifinde bulunurlar. İşte burada yine Akif sahneye girer ve birkaç samimi arkadaşıyla birlikte şu çıkışta bulunur. Der ki, evet, meclis taşınmalı ama Kayseri'ye değil Polatlı'ya diyecektir. Daha nereye kadar kaçacaksınız değerli dinleyiciler? İşte böylesine bir insandır. Bundan dolayı, bu yorulma bilmez gayretlerinden dolayı tarih ve fikir adamları haklı olarak Mehmet Akif'e İstiklal Marşımızın manevi önderi sıfatını vermişlerdir ki elhak bunu hak etmiştir. Ve daha sonra düşman denize döküldükten sonra bildiğiniz gibi Cumhuriyetimiz ilan edilir. Cumhuriyetimizle birlikte yeni bir İstiklal Marşı ihtiyacı doğar. Yarışma açılır. Yaklaşık 740 eser katılır. Ama yarışmacıların arasında, şiir verenlerin arasında Akif yoktur. Sebebi bellidir. Çünkü şiirin karşılığında büyük bir mükafat ödül vardır. Nedir o? 500 lira. Belki bugün genç arkadaşlar 500 lirayı bir aylık harçlık olarak alıyorlar ama devrin 500 lirasının ne anlama geldiğini anlamanız açısından o dönemin Ankara'sında 140 liraya dört başı mamur bir çiftlik alınabildiğini söylersem 500 liranın ne kadar büyük bir para olduğunu anlayabilirsiniz. Ki o zaman Akif'in cebinde sadece 35 kuruşu vardır değerli dostlar. Akif'in hiç yarışmaya katılmama sebebi içinde maddi mükafat olduğundan dolayıdır. Çünkü bir milletin istiklal marşılığı aynı şekilde parayla yazılmamalıdır. Onun için Hasan Basri Çantay devreye girer, mükafat alınmayacağı garantisi verilir ve Akif o bildiğiniz o muhteşem Çanakkale'den sonra en büyük eser olan İstiklal Marşı'nı yazar. Akif'in bu ödülü reddetmesi üzerinde hakikaten düşünecek bir şeydir. Çünkü o dönemin buz gibi Ankara'sında sırtına giyebileceği bir paltosu dahi yoktur. Soğuk kış günlerinde arkadaşı Baytar Şefik Kolaylı'dan onun pardösüsünü alarak, ödünç alarak dolaşır. Baytar Şefik bir gün Akif Bey hiç olmazsa kendinize bir palto alsaydım bari deyince Akif'in tepkisi o kadar sert olur ki değerli dinleyiciler tamı tamıyla o arkadaşıyla iki ay konuşmaz değerli dostlar. Bugüne geldiğimizde İstiklal Marşı bazı eleştirmenler bir marş nasıl olur da korkma diye başlar diye eleştirdi bulunurlar. İşte bu İslam tarihini bilmekle alakalı bir şeydir. Korkma ifadesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret esnasında Sevr mağarasında Hazreti Ebu Bekir'e söyledi. Korkma ya Ebu Bekir, Allah bizimledir sözünden ilham alınarak söylenmiştir değerli dostlar. Dolayısıyla böylesine samimi, böylesine tarihi bir arka planı olan marş olduğu için o günden bugüne 21 defa değiştirilmek istemesine rağmen hiçbir faninin eli ve dili bunu başaramamıştır. Aziz dinleyiciler, bu marş kabul edildikten sonra millet meclisinde okunmuştur. Alkışlar içerisinde %99'unun beğenisiyle karşılanmıştır ama beğenmeyenler de vardır. Bunlardan bir tanesi de Besim Atalay'dır. Besim Atalay marşı ciddi itiraz etmiştir. Ama buna rağmen çoğunlukla o marş kabul edilmiştir. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Akif uzaktan Besim Bey'i görür ve hızlı adımlarla yanına doğru gider. Uzaktan seyredenler korkarlar. Acaba Akif Besim Bey'e bir şey mi yapacak diye. Akif Besim Bey'in yanına geldikten sonra samimiyetle elini sıkar ve ona aynen şöyle der: Besim Bey, sen gerçek bir dostsun. Arkamdan değil, meclis kürsüsünden yüzüme karşı konuştuğun için sana çok teşekkür ederim diyecektir. Gerçekten bu yönüyle Akif bir abide şahsiyettir. Evet değerli dinleyiciler, savaş kazanılmış, düşmanlar kovulmuş. Yeni rejim, genç cumhuriyet kendisine istiklali kazandıran değerlere maalesef sırtını dönmüştür. Osmanlı bütün her şeyle unutturulma yarışına girilmiştir. Hatta Osmanoğulları bile yurt dışına sürülmüştür. Geçin onu, meclis zabıtlarına baktığınızda acı acı şunları bile görürsünüz. Bir takım densizler meclis sıralarının üzerine çıkıp sadece Osmanoğullarını sürmek yetmez, onların bu topraklardaki mezarlarındaki kemikleri bile çıkarıp atmak lazımdır diyebilecek kadar deni şeyler söylenebilmişti maalesef. Değerli dinleyiciler, Akif Kurtuluş Savaşı'nda kendi değerlerimizle birlikte yeni bir dirilişe dönüşeceğini, sadece ülkemizin değil İslam dünyasının, hatta Doğu halklarının da kurtuluşa model olacağını ümit etmiştir. Fakat görmüştür ki yapılanlar sükutu hayale uğramıştır. Takriri sükun kanunları çıkartılmıştır. Gazeteler susturulmuştur. İstiklal mahkemeleri kurulmuştur. İşte bugünlerin birinde, yine Çanakkale Savaşı'nın bir yıl dönümünde, birdensiz aynen şöyle demiştir. Şimdi size demiştir, Türk olmayan birinin şiirini okuyacağım demiştir. Mehmet Akif'in Çanakkale'sini okumuştur. Bu Akif'e haber ulaşınca Akif çok üzülmüştür ve gözyaşlarını tutamamıştır. Bir devrin İstiklal Marşı'nı yazan şair artık devrin değerleriyle çatıştığı için devrin yetkilileri tarafından sevilmeyen bir insandır. Devrin Cumhuriyet Halk Partisi yayın organları hadi artık kumda oyna diye Akif'le istihza etmektedirler. Ve bu güzelim insan, bu vatan aşığı mecburen bir gönüllü sürgün olarak Mısır'a gitmek zorunda kalır. Uzun bir Mısır hayatı sürer, 10,5 yıl diye dostlar. Niçin gittiğin üzerine dair o kadar çok tartışmalar yapılır ki? Ve yıllar sonra onun niçin gittiğini bakteriyolog Şefik Kolaylı Aralık 1950'deki Mehmet Akif'i anma gününde şöyle açıklar. Bir cumartesi günüydü. Akif'in yanında Profesör Fazlı Yegün vardı. Mısır'a gideceğini, veda etmeye geldiğini söyledi. Çocuklarının tahsil ve terbiye çağı olduğunu, şimdi Mısır'a gitmekle çocukların tahsillerinin sekreye uğraması ihtimali olduğunu ile sürerek bu kararından vazgeçmesi için ikna ettik. Akif, büyük bir hüzün ve teessür içinde dedi ki, arkamda polis hafiyesi gezdiriyorlar. Ben vatanını satmış ve memleketine ihanet etmiş adamlar gibi muamele görmeye tahammül edemiyorum. İşte bunun için gidiyorum diyecektir. Düşünebiliyor musunuz değerli dostlar? Bir ülkenin İstiklal Marşı'nı yazan insanın arkasına sanki vatan haini gibi polis hafiyesi gezdiriyorlar. Öyle bir dönem yani. Ve Akif Mısır'da çileli 10,5 yıl geçirdi değerli dostlar. O yıllar gerçekten onun anlamında çok zor yıllardır. Yoklukla tanıştığı yıllardır. Öylesine yoklukla tanışır ki bir gün dostları vasıtasıyla Mısır'da kendisine bir üniversitede Türkçe hocalığı teklifi geldiğinde yapar mısın dediklerinde Akif'in cevabı çok manidardır. Hamallık yapmaya razıyım diyecektir. Ve 10,5 yılın sonunda iyice hastalanır Akif. Hiç olmazsa memleketinde öleyim diye memleketine geri dönecektir. Milletimize Çanakkale gibi bir destan, İstiklal Marşı gibi bir marş, Safahat gibi edebi bir şaheser hediye eden Akif Ersoy'un ne mutlu bana peygamberimin yaşında öleceğim diyerek 27 Aralık 1936 tarihinde 63 yaşı içinde Hakk'ın rahmetine kavuşur. Ne enteresandır ve ne acıdır ki cenazesi Beyazıt Camisi'nde kaldırılırken devletin marşını yazan adamın arkasında hiçbir devlet görevlisi yoktur. Al sancağı ve Kabe örtüsüne sarıldı tabutu, imanlı üniversite gençliğinin parmak uçlarında Kur'an ve İstiklal Marşı okunarak defnedilir. İşte Akif böyle bir insandır. Gençlerimize rol model olabilecek bir insandır değerli dinleyiciler. Bu faslımızı da bugünümüzü ilgilendiren Akif'in şu anekdotuyla bitirelim değerli dostlar. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi Akif uzun yıllar Mısır'da yaşamıştır. Mısır, hukuki olarak Osmanlı toprağı olmasına rağmen Süveyş kanalının stratejik ehemmiyetinden dolayı İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Akif günün birinde Süveyş'in kenarında dolaşırken şöyle bir etrafı kolaçan ettiğinde orada çok az İngiliz askeri olduğunu görür. Ve kendi kendine bunlarla başa çıkmanın çok kolay olacağını, bunları tepelemenin çok kolay olacağını düşünür. Ve bu düşüncelerini bir dostuna açar. O dostu da aynen şöyle diyecektir. Senin aklına gelen benim de geldi der ve bunu çok üst düzey bir İngiliz subayına şöyle sordum der. Yarın İstanbul'dan 40 bin kişilik bir Osmanlı ordusu geldiği haberini alsanız ne yaparsınız? O İngiliz subayı bana şu manidar cevabı verdi. Evet, eğer biz İstanbul'dan 40 bin kişilik bir ordu geldiğini duysak hiçbir şey yapamayız. Tasımızı tarağımızı toplar çeker gideriz. Ama siz şunu hiçbir zaman unutmayın. Biz Osmanlı ordusunun 40 bin kişi toplamasını bırakın, onların 40 kişi bile toplamasına müsaade etmeyiz. Onları sen ben kavgalarıyla, mezhep kavgalarıyla, iktidar kavgalarıyla kafalarını kaldırmalarına asla müsaade etmeyiz ifadesini kullanıyor değerli dinleyiciler. Günümüzü de ilgilendirmesi açısından bu anekdotun ne kadar manidar olduğu açıktır. Aziz dinleyiciler, iki program içerisinde Akif'in hayatını sığdırmaya çalıştık. Oradan bir takım ipuçları vermeye çalıştık size. Tabii Akif'i bu iki programı sığdırmak çok zordur. Ama en azından vefat yıldönümünde bir hatırlatma yapalım dedik. Sizler inşallah kalanını kitabi kaynaklardan devam ettirirseniz. Haftaya yeni bir konuda buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Hayırla, huzurla, muhabbetle kalın.
Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde programını dinlediniz.